Ayrım 7.
Sayfa 63. Bir şey oldukça kesindir. Taş toplar mekanik yardım olmaksızın ortaya çıkmış olamazlar. Hepsi pürüzsüz yüzeyleri olan kusursuz, kesimli, tam birer küredir. Costa Rica toplarını inceleyen arkeologlar, hiçbirinin belirli bir çaptan şaşmadığını belirtmektedirler. Bu kesinlik topları yapanların iyi bir geometri bilgisine ve gerekli teknik araçlara sahip olduklarını gösterir. Taş işçileri ham maddeyi önce toprağa gömüp dışarıda kalan bölüm üzerinde çalışmış olsalardı, kaçınılmaz yanlışlıklar ve eşitsizlikler doğardı. Çünkü o durumda yere gömülü bölüme olan uzaklıkları denetleme imkanı ortadan kalkardı. Ham maddenin de bir yerlerden getirilmiş olması gerekiyordu. Çünkü o yakınlarda herhangi bir taş ocağı yoktu ve bu taşıma işi başlı başına bir güçlüktü. Üstelik taş blokların kayalardan koparılması ya da kesilmesi gerekmekteydi. Bu durumda birçok işçinin uzun süre bu işe bağlandığı ve ellerinde böylesine kusursuz taş işlemesini mümkün kılacak araçlar olduğu sonucuna varıyorum. Bu görüş kabul edilse bile, bitirilmiş olanların neden belirli bir bölgeye, söz gelişi bir dağın tepesine taşındığı açıklanamaz. Ne kadar saçma bir düşünce ve ne kadar büyük bir güç harcaması. Bununla birlikte yalnızca çok yüzeysel bir rehber kitaba uygun düşecek bir açıklama yapılmıştır. Dev toplar ırmak yataklarında yuvarlanarak taşınmışlardır. Eğer konunun içerdiği sorun fazlasıyla ciddi olmasaydı, böyle bir saflığa gülerdim. Çünkü o çok ağır toplar, çamurlu ve yer yer çakıllı olan ırmak yataklarında saplanıp kalırlardı. Çağların akışı içinde değişmiş olamayacak bir olgu, ırmak yatağı kuramını savunanların karşısına dikilmektedir. Topların yapımında kullanılacak malzemenin çıkarılmış olması gereken granit dağlarla, Diguis Deltası'nda topların bulunduğu bölgeler arasında çok geniş, rutubetli bir orman uzanır. Bu ormandan akan üç küçük ırmak, büyük kanyonlar, vinçler ve özel yük gemileri olmayınca taşıma işleminde önemli birer engel durumuna girerler. Bunlar yetmezmiş gibi granit tepelerden bakıldığında toplar Diguis Irmağı'nın karşı yakasında kalmaktadırlar. Başka bir deyişle topları taşıyan kimseler bu engeli de aşmak için bir büyü kullanmış olmalıydılar. Arkeologlar dev taşıma işlemlerini açıklayamadıkları zaman yuvarlama kuramı adı verilen kurama başvurmuşlardır. Ancak dağ tepelerinde görülen toplar karşısında bu kuram acınacak ölçüde yetersiz kalmaktadır. Bir uzmandan öğrendiğime göre 16 ton ağırlığında bir top yapılabilmesi için en azından 24 ton ham madde gerekmektedir. Çok sayıdaki top göz önüne alınırsa, geçmişte taşınmış olan ham maddelerin ne ölçüde ağır oldukları kabaca kestirilebilir. Taş topların mucizevi dünyasını gördükten ve rahatsız edici varlıklarına inandıktan sonra bu bilmeceye bir de çözüm bulmak istedim. Ancak Costa Ricalılara taş topların kökeni ve anlamı hakkında sorular sorduğumda sessizlik ve kuşkuyla karşılaştım. Yerliler, misyonerler tarafından ziyaret edilmiş olmalarına ve batıyla kurulmuş sürekli ekonomik ilişkiler sonunda aydınlanmalarına rağmen batıl inançlarını içlerinden atamamışlardı. San Jose'deki Müze Nasyonel'de görüştüğüm iki arkeolog, topların yaratılışının bir yıldız dini, belki de takvim resimleriyle, hatta dinsel ve büyülü işaretlerle ilgili olduğunu söylemişlerdi. Açıklamaları beni hiç doyurmadığı için sabırla sözlerini bitirmelerini bekledim. Ancak toplardaki esrarın anlayamadığım bir nedenden dolayı bu insanlara tabu olduğunu artık kavramıştım. Arkeologlardan hayır gelmeyeceğini anlayınca yerlilere sormayı denedim. Birçok ülkenin yerlileriyle olan tanışıklığım bana pek çok şey öğrettiği için konu toplara geldiğinde bir şeyden korktuklarını sezdim. İşin en şaşırtıcı yanı bir tek kuruş için uzun süre çekişen bu yoksul insanlar çok para teklif etmeme rağmen beni üstünde 3 top bulunan 600 metre yükseklikteki tepeye götürmeye yanaşmadılar. Bu bir istisnaydı. San Jose'deki Anna Pansiyonu'nun 40 yıla aşkın süredir sahibi bulunan bir Alman, toplar hakkında en çok malzemeyi toplamış kişi olarak biliniyordu. Kendisiyle görüşmeye gittiğimde birçok etkili resim gösterdiği halde, sanki gömülü bir hazinenin sırrını saklamak zorundaymış gibi davranıyordu. Topların yerleştirildikleri biçimleri ve kümelenmelerini gösteren taslak resimlere bakmama izin verdiği halde, bunların bulundukları yerleri tam olarak belirtmeyi reddetti. Hatta taslakları kopya etmek isteğime bile boşuna diretmeyin, imkansız diyerek karşı çıktı. Taş toplar ile ilgili bir sır olduğunu daha önceden bilmesem bile Costa Rica'da kaldığım süre içinde öğrenecektim. Bu sırrı açıklığa kavuşturamadım ama tarih öncesi topların ve bunların mağara duvarları ve kabartmalardaki resimlerinin doğrudan doğruya gezegenimize bir topla inen bilinmeyen akıllı yaratıklarla ilgili oldukları konusundaki kuşkum iyice arttı. Bu yaratıklar daha o zamandan kürenin yıldızlar arası uzay yolculuğu için en uygun biçim olduğunu biliyorlardı ve ispatlamışlardı. Çok uzak sayılmayacak bir tarihte gezegenimizden yıldızlara dönüş yolculuğu başlayacak ve küre bütün biçimler içinde evrene atılmak için en doğal biçim olduğundan bu yolculuğu gerçekleştirecek uzay gemileri de küre biçiminde olacaklardır. 6. Bölüm. Dünün Ütopyası Yarının Gerçeğidir. Tanrıların Arabaları adlı kitabımda insanların gezegenimizden bir başka gök cismine kitle halinde göçünü konu alan bir bölüm vardı. Bu hayali düşüncemi kaçınılması imkansız olan korkunç bir nüfus patlamasına karşı bir çare olarak görüyordum. Sonunda geleceğe ilişkin hayalimi içeren bu bölümü kitap basıma gitmeden müsveddelerden çıkardım. Okurlarımı böylesine imkansız düşüncelerle korkutmak istemiyordum. Ama gelişmeler bana yetişerek bu bölümü gereksiz yere çıkarmış olduğumu gösterdiler. Aradan geçen süre içinde Amerikalılar ve Ruslar tarafından bugün için kurgu bilim gibi görünse bile amacı benim düşüncemi uygulama alanına koymak olan bir dizi deney gerçekleştirildi. Harvard profesörlerinden Carl Sagan ve Moskova Stenberg Enstitüsü profesörlerinden Dmitri Martinov aynı doğrultuda araştırma çalışmaları yapmaktadırlar. Amaçları dünyaya uzaklığı 42 milyon kilometre alt konjonksiyon ile 257 milyon kilometre üst konjonksiyon olan Venüs gezegenini insanlık için fethetmektir. Laboratuvar araştırmaları için emirlerinde Rusların Venüs uydularıyla Amerikalıların Mariner uydularının gönderdikleri keşif raporları bulunmaktadır. TASS 6 Haziran 1969'da Venüs'ün yüzey ısısının 400 derece ile 530 santigrat arasında değiştiğini bildirdi. Bu Amerikan uydusu Mariner V'nin 1967'de gönderdiği raporlara aşağı yukarı uyuyordu. Bu raporlarda yer istasyonuna 480 derece santigratlık bir ısı ve 50 ile 70 arası atmosfer basıncı bildirilmişti. Ruslar da yumuşak iniş yapan araçlarından ayrıntılar elde etmişlerdi. Bunlara göre Venüs atmosferi %93 ile 95 arası karbondioksit, %2 ile 5 arası nitrojenden oluşuyor. Ancak %0.4 oranında oksijen bulunuyordu. Ölçü aygıtı ortalama bir atmosferlik basınç altında litre başına 4 ile 11 miligram su kaydetmişti. Bu bilgiler değerli çalışma malzemeleridir. Martinov ve Sagan bunları temel alarak sabah ve akşam yıldızını biyolojik açıdan incelemeye başlamışlardır. Carl Sagan düşüncelerini ancak çok kesin bilimsel araştırmalar karşısında yıkılmamış ve baştan sona iyice incelenmiş yazıları basan bilim dergisi Science'da yayınlamıştır. Sagan'a göre yakın bir gelecekte 5-10 yıldan söz etmektedir, uzay kargo gemileri binlerce ton mavi yosunu Venüs atmosferine boşaltacaklar, yani Venüs'ün yüzeyine üfleyeceklerdir. Mavi yosun çok yüksek ısılarda bile yaşayabilen ve metabolizmasıyla yüksek karbondioksit oranını düşürebilen bir canlı türüdür. Bu özelliğinin sonucu olarak karbondioksit oranında meydana gelecek olan sürekli düşüş, yüzey ısısını alçaltacak ve bir süre sonra 100 santigradın altına indirecektir. Mavi yosunlar bundan sonra dünyamızın ilkel çorbasında görülen kimyasal tepkimelerin benzerlerine yol açacaktır. Işığın ve suyun yardımıyla karbondioksit parçacıkları oksijene dönüştürülebilirler. Ama mavi yosunlar ısıyı 100 santigratın altına düşürünce Venüs'e tufan gibi yağmurlar yağmaya başlayacak ve o zaman oksijen ile su ilkel hayat için gerekli olan şeyleri sağlayacaktır. Bilim adamları şimdiden insanlığı bir başka gezegene boşaltmayı düşündükleri gibi bu narin ve duyarlı yaratık için koruyucu ölçüler tasarlamışlardır. Venüs'ün kolonize edilmesinin ikinci evresinde evrenin efendisi için tehlikeli olabilecek mikroorganizmaları yok edecek kimyasal maddeler saçılacaktır. Bu dev tasarının gerçekleştiğini ancak pek uzak kuşaklar göreceklerdir. Bu türden tasarılar modern teknolojik gelişmelerle hızlandırılabilirse de yeni dünyanın evrimi için uzun bir süre tanımak gerekmektedir. Bugün için bilginler ilk boşaltma gemisinin Venüs'e gidişi için 1000 yıllık bir süreden söz etmektedirler. Teknoloji bizleri şımartmaktadır. 20 Haziran 1969'da Orta Avrupa saatine göre 03:56:20 geçe yüzlerce milyon insan, Ay'a ilk ayak basan insanları, Neil Eldon Armstrong ve Edwin E. Aldrin adındaki astronotları seyrettiler. Bu o güne kadarki uzay yolculuğunun en görkemli başarısıydı ve yerkürenin dört bir yanındaki insanlarda büyük bir hayranlık ve şaşkınlık doğurmuştu. Ancak insanlar daha soluk kesici ay uçuşunu izlerken bile bilim Merih ve Venüs'e keşif uçuşları düzenlemek ve dünyanın kardeş gezegenine büyük bir insan göçünü tasarlamakla meşguldü. Ay'ın fethi nasıl insansız uydularla başladıysa Venüs de şimdi insansız araştırma uydularıyla incelenmektedir. 18 Mayıs 1969'da Moskova 130 gün süren bir uçuştan sonra Venüs 5 uydusunun 250 milyon kilometrelik yolculuğunu 1130 kilogramlık gerekli ağırlıkla bitirdiğini bildirdi. Uydu daha Venüs'ten 50 bin kilometre uzaktayken yer istasyonu son emri yollamıştı. Bu emir üzerine aygıtlarla dolu bir kapsül paraşütle aşağı yollanmıştı. TASS paraşütle inişin 53 dakika sürdüğünü belirtti. Venüs'ün dünyadan uzaklığı yörüngesinin dünyadan uzaklığına bağlıdır ve bu uzaklık 42 milyon kilometre ile 257 milyon kilometre arasında değişir. Rus uyduları Venüs'e en kısa yoldan gitmezler. Bu mantığa ters düşer gibi görünüyorsa da Rusların Venüs uydularının uçuş yolunu çizmekte kullandıkları ilke günümüzün bütün gezegenler arası uçuşları için geçerlidir. Uçuş yolu uzay gemisinin ulaşımı için gereken en az yakıt miktarına göre hesaplanır. Uydu Venüs'e en kısa yoldan gidecek olsa saniyede 31,8 kilometrelik bir başlangıç ivmesiyle kalkmak zorunda kalacaktır. Bu durumda yalnız kalkışta değil, başlangıç ivmesini daha sonra azaltmak için de çok miktarda yakıt tüketmek gerekecektir. Sonuç olarak balistik uzmanları dünyanın hareketine mümkün olduğu kadar çok yaklaşan uçuş yolları çizmeyi seçmektedirler. Bu koşullar altında en uygun yol, kestirme yolun 10 katı kadar uzun olmakta ama kalkıştaki ivme saniyede 11,48 kilometreye düşerek yakıt tüketimini önemli ölçüde azaltmaktadır. Gerçekten ütopya olan ne kalmıştır? Ön araştırmaların böylesine soluk kesici bir hızla uygulamalı bilim durumuna gelmeleri, kurgu bilim yazarlarına hayal edecek konu bırakmamış gibidir. Mainz Üniversitesi Genetik Enstitüsü yöneticisi Profesör Hans Laven, 1969 yılında insan, hayvan ve bitkilere hastalık taşıyıcı olarak zarar veren milyonlarca böceğin, bugün tehlikeli böcekleri ve soylarını öldürmekte kullanılan ve insektisit adı verilen kimyasal bileşimlere gerek kalmadan öldürülebileceğini belirten bir rapor yayınladı. Laven daha 1967'de araştırmalarının etkili sonuçlarını Burma'nın Okpo kentinde göstermişti. Her yanında tatarcıklar kaynaşan Okpo birkaç ay içinde bu yaratıklardan temizlenmişti. Laven Mainz'deki laboratuvarında 4 yıl deneyler yapmıştı. Bu süre sonunda değişik kökenli tatarcıklar arasında doğal bir uyuşmazlık olduğunu ortaya koydu. Kuzey Almanya'dan getirilen tatarcıklar, Schwaben'den gelen türdaşlarıyla ilişki kurmaya istekli görünüyorlardı. Ancak ürettikleri tatarcık dölü yaşayamıyordu. Değişik Alman eyaletlerinin tatarcıkları böyle bir karşıtlık gösterdikten sonra, değişik kıtaların tatarcıklarının üreteceği döller kesinlikle yaşayamaz olurlardı. Böylece Kaliforniya ve Fransız tatarcıklarından melez bir soy üretildi. Okpo kentine bırakıldıklarında bunların tam birer zampara oldukları ve Burmalı erkeklerle rekabete girişebildikleri görüldü. Ancak birleştikleri dişi tatarcıkların bıraktığı yumurtalar yeni tatarcıklar doğurmadı. Değişik türden tatarcıkların kromozom sayıları birbirini tutmuyor, böylece genetik bir yıkım ortaya çıkıyordu. Tatarcıkları bu yolla öldürmenin yararları açıktır. Yiyecekleri ve bitkileri böcek öldürücü ilaçlarla zehirleme korkusu artık yoktur. Profesör Laven, genetik alanındaki en son buluşları temel alarak araştırmalarını sürdürmektedir. Erkek tatarcıkları yaklaşık 4000 R gücünde röntgen ışınları altında bırakmaktadır. Bu yaratıklarda herhangi bir organik zarara yol açmamakta ama genler arasındaki kromozom zinciri zarara uğramaktadır. Kromozom içeriği alt üst olmakta, genler değişmekte ve böcekler programsız bir sırayla gelişmektedirler. Hala üreme yeteneğinde olmalarına rağmen dölleri her yönden azalmıştır. Yani sayı, büyüklük ve benzeri. Bu yeteneksizliği öteki kuşaklara geçirecek tatarcık kuşakları için Laven, yarı kısırlığın tedavisi yoktur çünkü kalıtımsaldır demiştir. Laven örnek deneyinin oldukça kısa bir süre sonra başka zararlı böcekler için de kullanılabileceğine inanmakta, hatta dünyanın birçok yerindeki farelerden bile bu yolla kurtulunabileceğini düşünmektedir. Genetik kodun işlenmesinin getireceği çok büyük imkanlar bir hayalperest düşü değillerdir. Söz konusu olan bilimsel olgulardır. Kuşkusuz dünle yarın arasında aşılması gereken bir uçurum uzanmaktadır. Belki de bir zamanlar olmuş bir şeyi yeniden keşfetmekten öteye gidemeyeceğiz. Bir gün yeni bilgiler ve teknikler yıldızlar arası uçuşa uygun hasta düşmeyecek, üzerine yüklenecek bütün sıkıntı ve sorumlulukları eşit karşılayacak bir insan organizması yaratacaklardır. Tıp bilimi 20 yılı aşkın bir süredir organ nakillerini gerçekleştirmekteydi. Ne var ki bu bilimsel işlemler hakkındaki gürültü patırtı ancak ilk kalp naklinin gerçekleşmesinden sonra çıktı. 1940'lardaki deri parçası nakilleri, 1948'de uygulanan kemik değiştirmesi ve 1950'de gerçekleşen böbrek nakli yalnızca bir mırıltıya yol açmıştı. 1954 yılında bir köpeğe bacak nakli başarıyla sonuçlandı. 1955'te bir adama bir başkasının ciğeri yerleştirildi. 1967'de bir pankreas naklinden sonra doktorlar 1969'da karaciğer nakline giriştiler. Bunların yanında başka organların da başarılı nakilleri gerçekleşiyordu. Ama ateşli tartışmalar ve gazetelerde şiddetli bir karşıt direniş başlaması ilk kalp nakli ameliyatının ardındandır. Bunun nedeni kalbin basit bir pompadan öte bir şey sayılması olsa gerek. Ne gariptir ki, yaşamayı seven ve ölümden dehşete düşen insanlar tıp biliminin bu başarısına kucak açmamışlardır. Bununla birlikte bir insanın hayatını hasta organı değiştirerek kurtarma umudu yabana atılacak gibi değildir. Birçok cerrah bu ameliyatı uygulamasını bilmektedir. Gövdenin hastalığa karşı korunma yolları tehlikeye sokulmadan bağışıklık tepkisinin eşiği alçaltılabilirse, nakiller apandisit ameliyatı gibi sıradan olaylar durumuna gireceklerdir. Ancak o zaman da yedek organların sağlanması sorunu doğacaktır. Bu bakımdan hayati ameliyatlar söz konusu olduğunda aile ve din tabularına bağlı kalmaktan kurtulmak için organ bankalarında gelecekteki alıcılar için insan organları toplanacaktır. Günümüzde dünyanın dört bir yanındaki hastanelerde kan bankaları vardır. Neden kimse onlara karşı çıkmaz? Çünkü kan hala can verici bir sıvıdır ve kalpten kat kat esrarengizdir. Elbette kan gönüllülerce verilmektedir. Aynı şey neden organlar için de geçerli olmasın? Neden onlarda öleceğini bilen kişiler ya da yakınları tarafından verilmesin? Organ nakillerinin de bir geçiş evresi olduğuna inanıyorum. Bilim adamları DNA çift telezonunun çekirdeğini organların yapısı ve yeniden yapısını taşıyan bilgilerle programlandırmakta başarıya ulaştıkları anda Frankenstein benzeri yöntemler tarihe karışacaktır. Rus bilgini L.V. Poleshayev daha şimdiden zarar görmüş baş derisini bağımsız olarak kendi kendine yeniletmeyi ve kesilmiş kolları yeniden büyütmeyi başarmıştır. Bir gün gen cerrahisi de olacaktır. Boş hayaller mi? Sanmıyorum. Çünkü San Francisco'lu doktor Teh Pinkley'nin daha 1966'da bir fare yumurtasına iğne yaptığını biliyorum. Ve fare yumurtası bir al yuvarın onda biri kadardır ve çıplak gözle kesinlikle görülemez. Marburg Philips Üniversitesi Radyobiyoloji ve İzotopların Tıpta Kullanılışı Enstitüsü Yöneticisi Profesör E.H. Grohl ve Sibernetikçi Doktor Herbert W. Franke. Doğuş Arstevlat'ta tıbbın ve kapsadığı alanların 1985 ve 2000 yıllarındaki durumuna ilişkin bir tahmin yayınladılar. 1985 yılına ilişkin öngörüşler. Hayvan ve insan organları naklinde gelişmiş beceri ve bağışıklık tepkilerinin giderilmesi. Yapay olarak yapılmış organların ya da biyolojik sistemlerin plastikten ya da elektronik parçalardan siborg doğrultusunda yapılmış suni organlar olağan biçimde kullanılması. Jerontoloji, ileri yaş dönemine ait çeşitli duygusal problemleri inceleyen bilim. Ve jeriatri, yaşlanmanın gecikmesini sağlamak amacıyla başvurulan çarelerin tümü. Alanlarında önemli gelişmeler. Ortalama hayat süresi 85 yıl olacaktır. Yaşlanma süreci yararlı biçimde işlenecek, yaşlılıkta görülen çöküntü ve bozukluklar hem ruhsal hem de bedensel olarak yavaşlatılacak. Yapay hayatın ilkel biçimlerinin üretilmesi konusunda ilk kesin sonuçlar. Biyomedikal, elektronik, tıbbın uygulama alanlarını etkileyecek. Söz gelişi elektronik yapay kollar, körler için radar, servo mekanizmalı kollar ve daha birçok şey. 2000 yılına ilişkin öngörüşler. İnsanların saatler ve günlerce dondurulması. Çocuğun cinsiyetinin doğumdan önce belirlenmesi. Bütün organların nakledilmesi imkanları. Kalıtımsal bozuklukların düzeltilmesi. Hayvan ve bitkilerin sürekli genetik işlenmesi. Yapay olarak ilkel hayat biçimlerinin üretimi. Röntgen ve gamma türü lazer ışınlarının kullanılması. Hastalıklara karşı genel biyokimyasal aşılar, siborg tekniğinin yayılması ve genelleşmesi, yapay organlar. Beynin elektrik uyarılarıyla organizmaların işlenmesi, insanın heyecanlı durumlarını denetim altına almak için uyuşturucular, belleğin ve öğrenme yeteneğinin geliştirilmesi için kimyasal yardımlar. Bilinmeyen akıllı yaratıkların bütün bunları zamanın karanlıktaki bölümlerinde yapabildiklerini öne sürüyorum. Tanrıların bu bilgiyi, dünyayı ziyaret ettiklerinde artlarında bıraktıklarını öne sürüyorum. Önümüzdeki geniş araştırma alanlarında uzanan buluşların, çok uzun sürelerden beri insan hafızasına yerleştirildiğini ve yeniden bir araya gelmeyi beklediğini öne sürüyorum. Los Angeles Üniversitesi'nden David E. Bresler ve Pensilvanya'daki Brian Maurer Koleji'nden Morton Edward Bittermans'ın deneyleri bu yolda atılmış birer adımdır. Bu bilim adamları balıkların beyinlerine yeni hücreler eklemişlerdir. Beyin hücreleri zenginleşen balıkların üzerinde işlem yapılmamış balıklardan çok daha zeki oldukları görülmüştür. Cleveland Hastanesi'nde ABD maymun beyinlerinin köpeklere nakledildiği deneyler sürdürülmektedir. Maya rahipleri neden tutsaklarının göğüslerinden çarpmakta olan kalplerini koparıp alırlardı? Yamyamlar neden öldürdükleri düşmanlarını yediklerinde onun gücünü ve zekasını elde ettiklerine inanırlar? Neden çok eski zamanlardan kalma bir mit, gövdenin insana ancak geçici olarak ait olduğunu ve eninde sonunda onu efendisine vereceğini ileri sürer? Binlerce yıl uygulanmış olan insan kurban etmenin, gizli dinsel adetlerin ötesinde olduğundan kuşku duymamız gerekmez mi?